Ayrım 19.
Sayfa 228. Fısıldayan Rüzgar. Efsanelere göre 25 Haziran 1876'da Little Bighorn'da gerçekleşen katliamdan hiçbir beyaz adam sağ kurtulamadı. Ama bu doğru değil. Tek bir adam kurtulmayı başardı. 24 yaşında Ben Craig adında bir sınır izcisiydi. Bu onun hikayesi. İlk fark eden sınır izcisinin keskin burnu oldu. Kır rüzgarının taşıdığı hafif odun ateşi kokusu. Rosebud nehrini batı kıyısı boyunca ilerleyen 10 atlıdan oluşan keşif kolunu 20 metre kadar önünden ilerliyordu. Grubun gözcüsüydü. Hiç arkasına dönmeden sağ elini kaldırdı ve atının dizginlerini çekti. Arkasındaki çavuş ve 9 süvari de aynısını yaptı. İzci atından inip hayvanı otlaması için serbest bıraktı ve atlılarla nehir arasındaki alçak tepeye doğru seri adımlarla yürüdü. Tepenin üzerine yaklaştığında yüzüstü uzandı ve zirveye sürünerek vardı. Başını kaldırıp uzun otların arasından gizlice diğer tarafa baktı. Nehir yatağıyla sırt arasında kamp kurmuşlardı. Küçük bir kamptı, en fazla 5 çadır vardı. Tek bir aile olduğu görülüyordu. Çadırlara bakılırsa aile Kuzey Cheyenne Kızılderililerindendi. İzci çadırları iyi tanırdı. Sioux çadırları yüksek ve dar, Cheyenne çadırları ise daha geniş ve alçak olurdu. Çadırların üzerini süsleyen av zaferi sahneleri de Cheyenne tarzında yapılmıştı. İzci kampta yaklaşık 20-25 kişinin bulunduğunu tahmin etti ama erkeklerin yarısı ava gitmişti. Bunu atlardan anlayabiliyordu. Çadırların yakınında otlayan sadece 7 at vardı. Bu büyüklükte bir kampın bir başka yere taşınması için en az 20 at gerekirdi. Katlanmış çadırları, eşyaları, kadınları, çocukları ve erkekleri 7 atın taşıması mümkün değildi. Çavuşun peşinden tepeye tırmandığını duyunca elini uzatıp başını kaldırmamasını işaret etti. Sonra mavi üniformanın kolu ve çavuş nişanı yanı başında belirdi. ''Ne görüyorsun?'' diye sordu boğuk bir fısıldı. Saat sabahın 9'uydu ama hava şimdiden çok sıcaktı. 3 saattir at üstünde ilerliyorlardı. General Custer kamptan erken ayrılmayı severdi. Ama izci yanındaki adamın nefesinde şimdiden viski kokusu alıyordu. Kötü sınır viskisiydi ve berbat kokusu Rosebud nehrine ismini veren yabani güllerin, eriklerin ve kirazların aromasını bastırıyordu. Dipnot, Rosebud Nehri, Gül Goncası Nehri anlamına geliyor. 5 çadır var, Cheyenne. Kampta sadece kadınlarla çocuklar var. Savaşçılar nehrin karşısına avlanmaya gitmiş. Çavuş Braddock, izciye bunları nasıl bildiğini sormadı. Sadece bildiğini kabul etti. Boğazını temizleyip ağzındaki sıvı tütünü tükürdükten sonra sapsarı dişlerini ortaya çıkaracak şekilde sırıttı. İzci tepeden aşağı kayarak ayağa kalktı. Onları kendi hallerine bırakalım, aradığımız onlar değil. Ama Braddock 7. süvari alayı ile düzlüklerde 3 yıl geçirmiş ve bu süre içinde moralini bozacak kadar az hareket yaşamıştı. Lincoln Kalesi'nde geçirdiği uzun ve sıkıcı kışın sonucu fahişelik yapan çamaşırcı kızdan peydahlanan bir piç olmuştu. Düzlüklere gelmesinin ana sebebi Kızılderilileri gebertmekti ve yakaladığı her fırsatı değerlendirmekte kararlıydı. Katliam sadece 5 dakika sürdü. 10 atlı tepenin diğer tarafına 4 nala geçti. Atına tekrar binen izci olan biteni sırtın üzerinden tiksintiyle izliyordu. Acemi süvarilerden biri öylesine kötü bir biniciydi ki atından düştü. Katliamı geri kalanlar gerçekleştirdi. Tüm süvari kılıçları Lincoln Kalesi'nde bırakılmıştı. Bu yüzden Colt tabancalarını ve yeni çıkan Springfield 73'lerini kullanmışlardı. Kamp ateşlerinin başında yemek pişiren kızılderili kadınlar atların gümbürdeyen nal seslerini duyunca hemen çocuklarını bulup nehre doğru kaçmaya çalıştı. Ama çok geç kalmışlardı. Atlılar onlar daha suya varamadan aralarına dalmıştı. Sonra geri dönüp hareket eden her şeyi vurarak çadırlara doğru ilerlediler. Her şey sona erip tüm yaşlılar, kadınlar ve çocuklar ölünce atlarından inip çadırları yağmaladılar. Hala hayatta olan çocuklar keşfedilince çadırlardan birkaç el daha silah sesi duyuldu. İzci katliamı incelemek için sırttan kamp yerine kadar olan 400 metrelik mesafeyi yürüdü. Görünüşe bakılırsa hiç kimseyi sağ bırakmamışlardı. Süvariler çadırları meşalelerle tutuşturdu. Neredeyse küçük bir oğlan sayılabilecek kadar genç olan acemi bir süvari, atının eğeri üzerinde yana eğilmiş midesini boşaltıyordu. Çavuş Braddock son derece neşeliydi. Bir zafer kazanmıştı ne de olsa. Ayrıca ganimet olarak tüylü bir savaş başlığı bulmuş, eğerinin üzerine içinde sadece su bulunması gereken matarasının yanına asmıştı. İzci 14 ceset saydı. Düştükleri yerde kırık oyuncak bebekler gibi kalmışlardı. Adamlardan biri ona çadırlardan birinde bulduğu ganimeti uzatınca başını iki yana salladı ve atına su içirmek niyetiyle çadırların arasından nehre doğru yürüdü. Kız sazların arasına yarı saklanmış halde yatıyordu. Çıplak bacaklarından birinden kan sızıyordu. Bir tüfek kurşunu koşarken baldırını delip geçmişti. İzci biraz daha hızlı davranabilseydi başını çevirir ve yanan çadırlara doğru hiçbir şey olmamışçasına ilerlerdi. Ama onu izlemekte olan Braddock baktığı yönü fark etti ve atı üzerinde yanına geldi. ''Ne buldun evlat?'' ''Ah, bir başka hayvan, üstelik hala yaşıyor.'' Koltuğunu kılıfından çıkarıp nişan aldı. Sazların arasındaki kız şokla irileşmiş gözleri de onlara çevirmişti. İzci uzanıp İrlandalı'nın bileğini kavradı ve yukarı itti. Braddock'un viskiden kızarmış kaba yüzü bir anda üfkeyle karardı. ''Öldürmeyelim, bir şey biliyor olabilir.'' dedi izci. Tek çaresi buydu. Braddock duraksadı, bir süre düşündü ve başını salladı. ''İyi düşündün, onu generale hediye olarak götüreceğiz.'' Altı patlarını kılıfına geri koydu ve adamlarını kontrol etmeye gitti. İzci atından çevik bir hareketle inerek kızın yanına gitti. Neyse ki kızın yarası temizdi. Kurşun kısa mesafeden etini delip geçmişti. Bir giriş yarası bir de çıkış deliği vardı. İkisi de küçük ve yuvarlaktı. İzci boynuna sardığı mendilini nehirde ıslatarak kızın yarasını temizledi ve bacağını sıkıca sardı. İşini bitirdiğinde kıza baktı. Kız da gözünü kırpmadan ona bakıyordu. Bir kuzgunun kanadı gibi simsiyah olan saçları kara bir şelale gibi omuzlarına dökülüyordu. İri kahverengi gözleri acı ve korku doluydu. Beyaz adamlar genellikle kızılderili kadınlarını güzel bulmazdı. Ama kabileler içinde eli yüzü en düzgün olan Cheyenne'di. 16 yaşlarındaki yaralı kız çarpıcı bir güzelliğe sahipti. İncile bağlılıkla büyütülmüş 24 yaşındaki izci daha önce hiçbir kadınla yakın ilişkide bulunmamıştı. Kalbinin şiddetle çarptığını hissedince gözlerini kaçırdı. Kızı kaldırıp omzuna attı ve mahvolmuş kampa doğru yürüdü. ''Onu bir ata bindir!'' diye bağırdı çavuş. Matarasından bir yudum daha aldı. İzci başını iki yana salladı. ''Kızakla götürmeliyiz!'' dedi. ''Yoksa ölür!'' Çadırların duman tüten küllerinin yakınında birkaç kızak buldular. İki uzun esnek sopa bir atın üzerine uçları çaprazlama gelecek şekilde yerleştirildi. V şeklinde açılan iki sopa arasına bizon derisi gerildi. Bu son derece konforlu bir seyahat yöntemiydi. Yaralılar kızakta beyaz adamların her tümsekle şiddetle sarsılan arabalarında olduğundan daha fazla rahat ederdi. İzci kampın yakınlarında otlayan iki attan birini getirdi. Diğer beş at uzaklara kaçmıştı. Hayvan yularını yakaladığında kişneyerek şaha kalktı. Beyaz adamların kokusunu almıştı ve bu kokuyu alan benekli atlar çılgına dönerdi. Diğer yandan kızılderililerin vücut kokusunu aldıklarında da Amerikan süvari atlarının kontrol edilmeleri son derece güçleşirdi. İzci sakinleşip varlığını kabul edene dek hayvanın burun deliklerine doğru yavaşça soludu. 10 dakika içinde kızağı yerleştirdi ve bir battaniyeye sarılmış yaralı kızı bizon derisinin üzerine yatırdı. Keşif kolu Custer'ı ve 7. süvari alayını bulmak için dönüş yolunda ilerlemeye başlamıştı. 1876 yılının Haziran ayının 24. günüydü. Güney Montana düzlüklerindeki çarpışmaların tohumları birkaç yıl önce atılmıştı. Güney Dakota'nın kutsal Black Hills bölgesinde sonunda altın bulunmuş ve madenciler hemen bölgeye akın etmişti. Ama Black Hills daha öncesinde süresiz olarak Sioux'lara verilmişti. Kendilerine ait bölgeye madencilerin doluşmasını ihanet olarak görüp öfkeye kapılan düzlük kızılderilileri altın aramaya gelenlere saldırılar düzenlemeye başlamıştı. Çoğunluğu uydurma olan veya aşırı derecede abartılan vahşet hikayeleri üzerine sinirlenen beyazlar hiddetle Washington'a başvurdu. Hükümet bunun üzerine Laramie Anlaşması'nı feshetti ve düzlük kızılderililerini yasal olarak vaat edilmiş bölgelerin küçük bir parçası olan verimsiz toprak parçaları üzerine bir anlamda hapsetti. Bu araziler Kuzey ve Güney Dakota'daydı. Ancak Washington bunun yanı sıra başka bir bölgenin oluşumunu ilan etmişti. Bu bölge Sioux'ların geleneksel avlanma bölgesiydi ve hala geyik ve bizon kaynıyordu. Bölgenin doğu sınırı Kuzey ve Güney Dakota'nın batı bölümünü meydana getirdiği dikey hattan oluşuyordu. Batı sınırı kuzeyden güneye ilerleyen Kızılderililerin göremediği ve varlığını zihinlerinde hiçbir zaman canlandıramadığı 233 kilometrelik hayali bir çizgiydi. İlan edilen bölgenin kuzey sınırını Montana'dan Dakota'lara doğru akan Yellowstone Irmağı, güney sınırını ise Wyoming'deki North Platte Irmağı oluşturuyordu. Önceleri Kızılderililerin burada avlanmasına izin veriliyordu. Ama beyaz adamların batıya doğru ilerleyişleri durmadı. CEO'lar 1875'te Dakota'dan ayrılıp batıya, ilan edilen bölgeye doğru ilerlemeye başladı. O yıl içinde Kızılderili İşleri Bürosu onlara bir ultimatom verdi. 1 Ocak tarihine kadar rezervasyonlara geri döneceklerdi. CEO'lar ve müttefikleri bu ultimatoma hiç kulak asmadı. Hatta yok saydı. Çoğu duymamıştı bile. Avlanmaya devam ettiler ve kıştan bahara çıkarken geleneksel bizon, geyik ve antilop avları da başladılar. Büro baharın ilk haftalarında sorunu orduya devretti. Ordunun görevi onları bulmak, bir araya toplamak ve Dakota'daki rezervasyonlara geri götürmekti. Ordunun bilmediği iki konu vardı. Aradıkları Kızılderililerin sayısı ve nerede oldukları. İlk mesele üzerine orduya yalan söylenmişti. Rezervasyonlar hepsi beyaz ve çoğu dolandırıcı olan temsilciler tarafından yönetiliyordu. Sorumlulukları altındaki bölgelere dağıtmak üzere Washington'dan büyükbaş hayvanlar, mısır, un, battaniyeler ve ödenek alıyorlardı. Pek çoğu Kızılderilileri insafsızca dolandırmış, kadınlar da çocukların açlık çekmesine sebep olmuş, böylece onları tekrar avlanabilecekleri düzlüklere dönme mecburiyetinde bırakmıştı. Temsilcilerin yalan söylemek için bir sebebi daha vardı. Rezervasyonlarda bulunması gereken Kızılderililerin %100'ünün de orada olduğunu belirttikleri sürece ödeneklerin %100'ünü alabiliyorlardı. Bölgede bulunan Kızılderililerin yüzdesi düştükçe onların aldığı ödenek ve dolayısıyla temsilcilerin kişisel kârı da düşüyordu. Temsilciler 1876 baharında orduya sadece bir avuç Kızılderili savaşçının eksik olduğunu bildirdi. Yalan söylüyorlardı. Binlercesi kayıptı. Hepsi de hükümetin oluşumunu ilan ettiği bölgede avlanmak için batıya gitmişti. Nerede olduklarına gelince öğrenmenin tek bir yolu vardı. Onları bulmaları için Güney Montana'ya birlikler gönderilmeliydi. Böylece ortaya bir plan çıkarıldı. Piyadeler ve süvarilerden oluşan üç karışık kol olacaktı. Kuzey Dakota'daki Lincoln Kalesi'nden çıkan General Alfred Terry, Yellowstone Irmağı boyunca batıya, av bölgesinin kuzey sınırına doğru ilerleyecekti. Montana'daki Shaw Kalesi'nden çıkan General John Gibbon güneye, Ellis Kalesi'ne doğru ilerleyecek, sonra doğuya yönlenerek General Terry ile buluşana dek Yellowstone boyunca yola devam edecekti. Daha güneydeki Wyoming'de bulunan Fetterman Kalesi'nden çıkan General George Crook kuzeye doğru ilerleyecek, Crazy Woman Irmağı'nı ve Tongue Nehri'ni geçecek ve diğer iki kolla buluşuncaya dek Big Horn Vadisi'ne doğru çıkmayı sürdürecekti. İçlerinden birinin bir yerlerde CEO'ların ana grubuna rastlayacağını düşünüyorlardı. Mart ayında hepsi birden yola çıktı. Haziran'ın başlarında Gibbon ve Terry kuzeye doğru akan Tongue'ın Yellowstone ile birleştiği noktada buluştu. Tek bir savaş başlığı bile görmemişlerdi. Tek bildikleri düzlük Kızılderililerinin en azından güneylerinde bir yerlerde olduğuydu. Terry'nin batıya doğru ilerlemeye devam etmesine, onunla birleşen Gibbon'ın ise kat ettiği yolda ters istikamette tekrar ilerlemesine karar verdiler. Ve öyle de yaptılar. Birleşmiş kollar 20 Haziran'da Rosebud'un Yellowstone ile birleştiği noktaya ulaştı. Orada Kızılderililerin nehrin üst kısmında olması olasılığı göz önüne alınarak Lincoln Kalesi'nden beri General Terry'ye eşlik eden 7. Süvari Alayı'nın onlardan ayrılıp Rosebud boyunca akış yönünün tersine doğru ilerlemesine karar verdiler. Custer Kızılderilileri o da General Crook'u bulabilirdi. Crook'un ayın 17'sinde Sioux ve Cheyenne'lerden oluşan kalabalık bir gruba rastlayıp bozguna uğradığını kimse bilmiyordu. Mağlubiyetin ardından dönüp güneye yönelmiş, diğer kolları bulup uyarmaları için haberciler göndermemişti. Bu yüzden diğerleri güneyden destek kuvvet gelmeyeceğini bilmiyordu. Tek başlarınaydılar. Keşif kollarından biri küçük bir Çeyen köyünde elde ettikleri zaferi ballandıra ballandıra anlatarak bir savaş tutsağıyla döndüğü sırada Rosebud Vadisi'nden yukarı yürüyüşün 4. günündeydiler. Süvari birliğinin önünde gururla atını süren General George Armstrong Custer acele ediyordu. Tek bir tutsak için bütün birliğin ilerleyişine ara vermek istemiyordu. Kendini gösteren çavuş Braddock'a başını salladı ve bölük komutanına rapor vermesini emretti. Kızılderili kızdan alınacak bilgiler eğer varsa gece kamp vaktini bekleyebilirdi. Cheyenne kız günün geri kalanını kızak üzerinde geçirdi. İzci benekli atı en arkaya götürüp yük taşıyan arabalardan birine bağladı. Kızağı çeken at arabanın ardında sakince ilerliyordu. Artık hizmetlerine ihtiyaç duyulmayan izci yakınlarında duruyordu. 7. Süvari alayıyla olduğu kısa süre içinde yaptığı işten hiç hoşnut olmadığına karar vermişti. Ne bağlı olduğu bölüğün komutanından ne de çavuştan hoşlanıyor, meşhur General Custer'ın ise gösterişçi bir budala olduğunu düşünüyordu. Bunu ifade edebilecek kelime haznesine sahip değildi ama zaten fikirlerini kimseyle paylaşmıyordu. İsmi Ben Craig'di. Babası John Knox Craig, açgözlü toprak sahibinin onu küçük çiftliğinden etmesi üzerine İskoçya'dan yeni dünyaya göç etmişti. 1840'ların başlarında Birleşik Devletlere gelmişti. Doğuda bir yerde kendisi gibi İskoç bir kızla tanışıp evlenmiş, şehirde pek iş imkanı bulamayınca batıya, sınıra doğru yola çıkmıştı. 1850'de Güney Montana'ya varmış, Pryor dağları eteklerinde altın arayarak şansını denemeye karar vermişti. O günlerde ilklerden biriydi. Ormanın kıyısındaki derenin yanına inşa edilmiş ahşap kulübede, çetin kış şartları altında yaşam kasvetli ve zorluydu. Bununla birlikte av hayvanlarının ormanı doldurduğu, nehirlerde alabalıkların kaynadığı, çiçeklerin kırları rengarenk bir halı gibi kapladığı yazlar cennet gibiydi. Jenny Craig 1852'de ilk ve tek oğullarını doğurdu. 2 yıl sonra dünyaya getirdiği küçük kız bebekken öldü. Anne ve babası Crow savaşçıları tarafından katledildiğinde 10 yaşında bir orman çocuğuydu. 2 gün sonra Donaldson adında bir avcı aç karnına kulübelerinin külleri arasında dolaşan çocuğa rastladı. İkisi birlikte John ve Jenny Craig'in bedenlerini dere kenarında 2 haçın altına gömdüler. Baba Craig'in bir yerlere yüklü miktarda altın tozu saklayıp saklamadığını kimse bilemeyecekti. Crow savaşçıları altına rastlamışsa bile muhtemelen kum olduğunu düşünüp sarı tozu etrafa saçmıştı. Donaldson, kurt, ayı, tilki ve kunduz avlamak için kapanlar kuran yaşlı, tecrübeli bir dağ adamıydı. Hayvanların postlarını yılda bir kez en yakın ticaret noktasına götürüp satıyordu. Yaşlı müzmin bekar öksüz çocuğu acıyıp yanına aldı ve kendisini büyüttü. Annesinin sorumluluğundaki Ben sadece bir kitabı okumaya izinliydi. O da İncil'di. Annesi ona İncil'den uzun pasajlar okurdu. Ben okuma yazma çok iyi değildi ama annesinin iyi kitap dediği İncil'den hatırı sayılır bir bölümü ezberlemişti. Babası ona altın aramayı öğretmişti ama vahşi hayatı, kuşların isimlerini, hayvanların izini sürmeyi, ata binmeyi ve ateş etmeyi ona öğreten yaşlı Donaldson olmuştu. İhtiyar gibi kapan kuran Cheyenne'lerle de onun sayesinde tanışmıştı. Donaldson Cheyenne'lerle ticaret de yapıyordu. Ben onlardan dillerini ve yaşam tarzına dair bilgileri öğrendi. Yaşlı adam 1876 yazındaki savaştan 2 yıl önce sayesinde geçimini sağlayıp iç içe yaşadığı vahşi doğada hayata gözlerini yumdu. Yaşlı bir ayıyı ateş edip ıskaladı ve çılgına dönen hayvan onu ezip parçalayarak öldürdü. Ben manevi babasını ormandaki kulübenin yanına gömdü. İhtiyaç duyabileceği eşyaları aldı ve geri kalan her şeyi yaktı. Yaşlı Donaldson ona her zaman ben öldükten sonra istediğini al, her şey senindir oğlum derdi. Böylece ben ustura keskinliğindeki Bobby bıçağını ve Cheyenne tarzı süslenmiş kınını, 1852 yapımı Sharps tüfeğini, 2 atı ve eğerleriyle battaniyelerini, karnını doyurmak için de kurutulmuş etleri aldı. Daha fazlasına ihtiyacı yoktu. Sonra dağlardan düzlüklere indi ve kuzeye, Ellis Kalesi'ne yöneldi. Orada avcılık, kapancılık ve at terbiyeciliği yaparak geçimini sağlamaya başladı. General Gibbon 1876 Nisan'ında Yellowstone'un güneyindeki toprakları tanıyan izcilere ihtiyaç duydu. Ücretin iyi olduğunu duyan Ben Craig adını yazdırdı. Tang Irmağı'nın ağzına varıp General Terry ile buluştuklarında oradaydı. Birleşmiş iki kol sonra Rosebud'un ağzına doğru ilerlerken yine onların yanındaydı. Orada Custer komutasındaki 7. Süvari alayına nehrin akış yönünün tersine güneye doğru ilerlemeleri emri verildi. Cheyenne dilini konuşabilen herkes onlarla birlikte gidecekti. Custer'ın yanında en az 2 tane Sioux dilini konuşan izci vardı. Biri 7. Süvari alayındaki tek siyah asker olan ve Sioux ile birlikte yaşayan Isaiah Dorman'dı. Diğeri ise yarı Fransız yarı Sioux olan şef izci Mitch Buyer idi. Ancak Cheyenne'ler Sioux'ların 1. dereceden kuzeni ve sadık müttefiki olarak görülmesine rağmen konuştukları dil çok farklıydı. Craig Cheyenne dilini bildiğini belirtince General Gibbon 7. Süvari alayına katılması için onu görevlendirdi. Gibbon Custer'a takviye olarak binbaşı Brisbane komutasındaki 3 fazladan süvari birliği göndermeyi önerdi ama teklifi reddedildi. Terry ona Gatling makineli tüfekler vermeyi teklif etti ama Custer onu da reddetti. Rosebud'un akış yönünün tersine doğru ilerleyen 7. Süvari alayında 12 birlik, 6 beyaz izci, 30'dan fazla kızılderili izci, yük arabaları ve 3 sivil vardı. Toplam 675 kişiydiler. Bu sayıya nalbantlar, demirciler ve katırcılar dahildi. Custer alay bandosunu Terry ile bırakmıştı. Nehir boyunca ilerlerken yemek arabasının yanlarına asılı tencereler, tavalar, kazanlar ve kepçeler o kadar gürültü çıkarıyordu ki Craig Custer'ın kızılderilileri gafil avlama planlarının gerçekleşeceğini hiç sanmıyordu. 3000 nalın yükselttiği toz bulutu ve bunca gürültüyle kilometrelerce öteden fark edilecekleri muhakkaktı. Craig Tank'tan Rosebud'a ilerlerken 7. Süvari Alayı ve putlaştırılan komutanıyla 2 hafta geçirmiş, onları gözlemledikçe yüreğine çöken ağırlık artmıştı. Savaşa hazır büyük bir grup Sioux ve Cheyenne ile karşılaşmamayı umuyordu ama olasılığın büyük olduğunu biliyordu. Rosebud'u takip eden alay gün boyunca güneye doğru ilerledi ama karşılarına hiç Kızılderili çıkmadı. Bununla birlikte rüzgarın batıya doğru yön değiştirdiği birkaç seferde süvarilerin atları huzursuzlandı. Hatta paniğe kapıldı. Craig hayvanların rüzgarda bir şeyin kokusunu aldıklarından emindi. Yanan çadırların kısa süre içinde fark edileceği muhakkaktı. Gökyüzüne yükselen dumanlar kilometrelerce öteden görülebilirdi. Sürpriz avantajı kaybedilmişti. General Custer saat 4'ü biraz geçe ilerleyişi durdurdu ve kamp yapılması emrini verdi. Güneş uzaklardaki Rocky dağlarına doğru inişe geçmişti. Subayların çadırları hızla kuruldu. Custer ve ona en yakın adamları her zaman en büyük çadırı kullanırdı. Katlanan kamp sandalyeleri ve masaları açılıp yerleştirildi. Atlara nehirden su içirildi, yemekler hazırlandı, kamp ateşleri yakıldı. Cheyenne kız gözlerini kararan gökyüzüne dikmiş kızak üzerinde sessizce yatıyordu. Ölmeye hazırlanıyor gibiydi. Craig matarasını soğuk ırmak suyuyla doldurdu ve kıza ikram etti. Kız irileşmiş gözlerini ona çevirdi. "İç," dedi Craig, Cheyenne dilinde. Kız hiç kıpırdamadı. Craig kızın ağzına soğuk sudan küçük bir yudum boşalttı. Kızın dudakları aralandı, suyu içmeye başladı. Craig onun yanına kurutulmuş et bıraktı. Alacakaranlık koyulaşırken B bölüğünden bir atlı onu aramaya kampa geldi. Bulduktan sonra rapor vermek üzere geri döndü. 10 dakika sonra yüzbaşı Acton atı üstünde geldi. Çavuş Braddock bir onbaşı ve 3 süvari ona eşlik ediyordu. Hepsi de atlarından indi ve kızağın etrafına dizildi. 7. Süvari Alayı'na bağlı tüm sınır izcileri, 6 beyaz, küçük Crow grubu ve Ree olarak bilinen 30 kadar Arikara ortak bir ilgiyle etraflarına toplanmıştı. Sınırları ve oralardaki hayatı hepsi bilirdi.